Ayrım 13.
Sayfa 191. İstanbul'un adı 18. asırda 3. Mustafa'nın emriyle İstanbul'a çevirmiştir bir müddet için. Hatta bu dönemin mezar taşı kitabelerinde, sikkelerinde, fermanların bile altında İstanbul ismi görülmektedir. Sonradan bu terk edilmiştir. Tekrar Konstantiniye ismi kullanılmıştır. İstanbul'un mütareke yıllarında 1. Cihan Harbi'nden sonra Helenler tarafından bildiğimiz büyük imparator Konstantin'e değil de Yunan kralı Konstantin'e ithafen Konstantinopol olarak adlandırılması Türklerin hışmını çekmiştir. Ve o günkü hava dolayısıyla da Konstantinopolis ismine karşı bir husumet duyulmuştur. Burada böyle bir tarihi olay da söz konusudur. Çünkü mütareke döneminde hepimizin bildiği gibi küçük Yunanistan'ın kralı Konstantin'di. Onun adının bu şehre verilmek istenmesi veya Konstantinopolis'ten onun isminin kastedilmesi hiç şüphesiz ki kabul edilebilir değildir. İstanbul'un fethiyle ne olmuştur? İster istemez Türklük, Osmanlılık aleminin zihniyetinde yer almış ve ikincisi Avrupa coğrafyasında Türkiye'nin yeri artık sarsılmaz bir hale almıştır. Bunun değişmeyeceği anlaşılmıştır. Bundan sonra ona göre bir politika gelişmektedir. En başta İtalyan şehirleri. Fatih, İtalyan şehirlerini, Venedik ve Cenova'yı bir şekilde saf dışı etmektedir. Ama Cenova kolonisinden aldığı Galata gibi bir koloni şehrinde bunların ticareti devamında hiçbir mahsur görmemektedir. Kaldı ki Floransalılarla ilişkiler devam etmektedir. Venedik balyosu İstanbul'da makbul bir yer edinmiştir. Yani Bizans'a müzahir olan, arka çıkan Cenova'ya karşılık onun rakibi Venedik elde tutulmaktadır. Ama şaşılacak şey bir müddet sonra Venedik'te bu fetih dolayısıyla gerileyecektir. Yani ilk netice İtalya'nın bütün Orta Çağ boyunca Akdeniz'de ve Avrupa'daki üstün yeri, ticarete dayanan üstün yeri gerilemektedir. Bunun hiç şüphesiz İtalya'yı ve Avrupa'yı yaratan üstün medeniyete de darbeleri olmayacak değildir. O yüzden bir anti-Türk anlayışı anlamak mümkündür ama bu kaçınılmazdır. Tarihçi olarak ne olduğunu anladığımız bu anti görüş ve davranışı da affetmek mümkün değildir. Türkler İtalya'ya yerleşse mutlaka Rönesans'ın içinde payları olacak ve mutlaka Doğu Akdeniz dünyası İtalya ve Batı ile daha yakın bir kültürel saçaklaşma piringe içine girecekti. Hiç şüphesiz ki gene Avrupa'nın içerisinde çelişkiler devam etmektedir. Bunun üzerinde duralım. Protestanlık. Mevcut Katolik Liga'ya, yani kudretli İspanya'ya, kudretli Avusturya ve bazı Alman prensliklerine ve kudretli Fransa'nın dini anlayışına karşı ortaya çıkan protestanlığı Osmanlılar desteklemekte gecikmemiştir. O kadar ki 1526'da ilhak edilen Macaristan'ın önemli kısmı, yani bugünkü Macaristan kısmı Katolik olduğu halde Erdel dediğimiz bugün Romanya'da kalan Transilvanya Macaristan'ında Protestanlık, Luterci mezhep hakimdi ve Türkler yani Osmanlı İmparatorluğu Luterciliği ve Protestanlığı tutmuştur. Devrin Avrupa anlayışında inancı temsil eden alegorik resimlerde kilise gemisi denen, yani Papa'nın kaptan olduğu, azizlerin üstünde bulunduğu kilise gemisinin ilerlediği denizde bir takım ifritler ve cinler vardır. Bunlardan bir kısmı protestan şapkalıdır, bir kısmı Türk sarıklıdır. Yani kilisenin iki düşmanı bu camia olarak görülmektedir. Her yerde protestanlık, Luther'in anti-Türk anlayışına rağmen Türklere karşı eski kutsal savaş ruhunu kaybeden Hristiyanlıkla aynı anlama gelmektedir. Ve unutmayalım, 15. asırda Granada'nın, yani Granada'nın düşmesiyle İspanya'dan sökülüp atılan Yahudilerin yavaş yavaş İtalya üzerinden Osmanlı ülkelerine sığınması gibi bir olay Türklerce Yahudilerin desteğini ve dostluğunu kazandırmıştır. Bu göç eden Yahudi burjuvasinin 16. asır hayatımızda hekimlikten matbaaya, bankerlikten diplomasiye çok büyük faydası olmuştur. Ve Türklük Hristiyanlığa karşı bir başka müttefik daha bulmaktadır. Bunlar Türk Müslümanlığının batıda unutulmayan kalıntılarıdır. Ne İran'da ne de Araplar arasında böyle bir durum söz konusu olduğu için anti-İslam, İslamiyet karşısı tavırda Batı Hristiyanlığı bunun için öncelikle Türklere karşı yönelmektedir. Ve nihayet unutmayalım, Türklerin askeri örgütlenme bakımından daha başlangıçtan itibaren batıdaki gelişmeleri anında takip etmesi, ateşli silahlar endüstrisine girmesi, %90'ı göçebeler ve köylülerden oluşan bir imparatorluktan beklenilmeyecek şekilde tersaneler ve tophaneler inşa etmesi ve top endüstrisinde ileri adımlar atması, konvansiyonel silahlarla savaşan bir Rönesans ordusu ortaya çıkarmıştır. Bu Rönesans ordusu ön planda Avrupa'ya karşı başarı kazandığı gibi doğuda Memlüklar ve İranlılara karşı da büyük başarılar kazanmıştır. Yoksa Şah İsmail Safevi'nin ordusu da Türklerden oluşuyordu. Onlar da Osmanlı kadar cesur ve şecaat ile çarpışan askerlerdi. Orada ateşli silahlar sayesinde savaşlar kazanılmıştır. Dolayısıyla bu durum karşıda top ve tüfekle harbeden, özellikle bu iki kelime önemlidir, konvansiyonel silahlarla savaşan bir Müslüman imparatorluk imajı çıkarmıştır. O kadar ki Batı düşüncesinde Türk demek aynı şekilde heretizm, dini bakımdan sapkınlık demektir. Mesela protestanca fikirler edilen, protestanca inançlara sapan, kilisenin hiyerarşisine karşı çıkan bir insana Engizisyon mahkemesinde Türkleşmiş, Türkleşen fikirlere ve inançlara sahip diye suçlama yapılıyor. Carlo Ginzburg'un ikinci Formaggio, E i Vermi, Peynir ve Kurtlar adlı eserinde burada sanki bir zamanlar komünizmle Rusluğun aynileştirilmesi gibi bir halk inancı, bir halk terminolojisi, bir deyim sapması söz konusu. Ama boş değil. Gerçekten 15. ve 16. asırlarda ortada İslam adına savaşan, genişleyen, bir takım kavimleri İslamlaştıran Bosna'da ve Arnavutluk'ta olduğu gibi Türklerdir. Onun için bu isim çok önemlidir. Bunun çok önemli bir yanı daha vardır. Haçlı düşüncesine karşı hem sözlü hem de yazılı edebiyatta çok canı yanan, buna çok acıyla bakan Balkan Hristiyanlığı, özellikle Helenizm ve gene Batı Avrupa'ya karşı Polonya dolayısıyla, Almanya dolayısıyla, Avusturya dolayısıyla gerçekten şüpheyle bakan Moskova'da bir Katolisizm düşmanlığı vardır. Bu Katolik düşmanlığı özellikle Balkan bölgelerinde ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Rum Ortodoks düşüncenin ve kilisenin Türk hükümdarlarının idaresini istemesini kolay araştırmaktadır. Nitekim daha ilk anda Kritovulos gibi bir tarihçinin adeta Fatih Sultan Mehmed'in idaresini olduğunun da üstünde yüceltmesi bunu gösterir. Devrin Helen yazarları için Fatih Sultan Mehmed en büyük hükümdardır. Bütün insanlığın görebileceği en bilge ve bilgili hükümdardır. Onun Yunancası görülmemiş derecede iyidir. Bu bir abartmadır. Kendisi bu konuları çok iyi bilmektedir. Gerçekten de Fatih Sultan Mehmet kompleksiz bir Türk münevveridir. Bir Şark münevveridir. Maalesef örnekleri bugün dahi az görülür yahut hiç görülmez. Şark dillerine ve dine çok hakim olduğu gibi Batı dillerine de Yunanca'ya ve Latince'ye de bir ölçüde vakıf ve hürmeti vardır. İlyada'yı okutmak için kendine bir sekreter tutmuştur. Troya savaşlarını bilmektedir. Büyük İskender'in tarihiyle çok ilgilenmektedir. Roma tarihiyle ilgilenmektedir ve adeta kendisini Troyalıların tarihteki yeni temsilcisi gibi görmektedir. Bu çok enteresan bir yaklaşımdır. Bu derecede Batı'nın ve Doğu'nun sentezini yapan bir büyük hükümdarın kişiliğinde aynı zamanda da yeni bir münevverin, bir aydının portresini tespit edebilmemiz mümkündür. Şimdi Doğu ne olmuştur? Bir kere Doğu Roma İmparatorluğu'nun sona ermesi, genelde Roma'nın mirasının Türkler tarafından alınması Batı'da büyük bir problem yaratmıştır. İşte bu dönemde Bizans ismi ortaya çıkmıştır. 16. yüzyılın başlarında Hieronymus Wolf adlı bir Alman himonisti kendi başına çıkıp bu imparatorluğu Bizans ve ahalisine de Bizanslar demektedir. Bu uydurmadır. Çünkü küçük Bizans şehri bugün Sarayburnu noktasındadır. Bunu o topraklarda yaşayan insanların çoğu bilmezler. Kendilerine Romalılar derlerdi. Ve nitekim küçük Asya'yı da onlardan alan Türkler de devlete Roma İmparatorluğu ve kişilere de Rumi demektedirler. Demek ki burada bir emperyal iddia söz konusudur ve Roma ve Rum ismi Helen demek değildir. Bunu bilmemiz lazım. Bu bir universal imparatorluğun adıdır. Osmanlı-Rusya ilişkileri. Rusya'yı şüphe yok ki devletimizin, milletimizin tarihinde ve oluşumunda çok en önemli unsur olan kuzey komşumuzdur. Şu kadarını belirtmek gerekir ki kuzey komşumuzun bütün hayatında ve Rus milli devletinin milli hayatının oluşumunda da Türklerin rolü bunun kadar önemlidir. Ve ez cümle 16. asırdan itibaren Rusya'nın tarihindeki en önemli unsurlardan birisi Türk İmparatorluğu ve onunla yapılan savaşlar olmaktadır. Rusya ile yani Moskov Devleti ile diplomatik temas kurmamız 2. Bayezid devrine rastlar. 1490'lardaki bu ilişki Elçi Teatisi'nde başladı ve 1993'te Rusya ve Türkiye ilişkilerinin 500. yılı başlığı altında ele alındı. Burada bir konu üzerinde durmak gerekiyor. Bizim diplomatik protokolümüzde Rusya'nın yeri ne Avusturya, ne İran, ne de Venedik Cumhuriyeti'ydi. Bir kere büyükelçilerin bu tarihte ve daha sonra gelip gitmelerine rağmen esas itibariyle büyükelçilerin muhatabı yani Rus sefirlerinin muhatabı Kırım Hanlığı idi. Ve Rusya'da bu durumla ilgili kayıtlar bugün Posovski Prikaz denilen sefaret kalemi veya sefaret dairesi diye tercüme edilebilecek bir bölümde bulunur. Bunun başında çok ilginç bir biçimde devrinin kıyafeti bile Eriyüz Tülküddab'a benzeyen Golova Posovski Prikaz sefaret kalemi şefi bulunur. Eriyüz Tülküddab'a benzemesi bir tesadüf müdür? Öyle de olabilir. Araştırması da gerekir. Her halükarda şunu itiraf etmek gerekir ki herhangi bir Osmanlı namesinin yani padişahın çara gönderdiği mektubun en doğru tercümesini burada yapıldığını, bu ofiste yapıldığını hayretle müşahede edersiniz. Aynı şekilde Rusya üzerindeki Türk bilgileri de hiç fena değildir. Hatta bazen arşivlerde buradan giden namelerin özel bir kağıda yazıldığını, adeta Rusya'nın iklimine, havasına göre bir kağıt imal edildiğini düşünmek mümkündür. Bunlar o derecede anlaşılmayan konulardır. bir yerde yoğun bir tarih yaşanmıştır. O modern Rusya ve Türkiye bu yoğun tarihi yoğun bir şekilde araştırmayı ve öğrenmeyi becerememektedirler. Rusya'nın ilk sefiri İstanbul'a, yani Osmanlı başkentine 1700 İstanbul Anlaşması ile gelir. Gelen de büyük yazar Tolstoy'un dedesinin babası Pyotr Tolstoy'dur. Çok ilginç bir biçimde bu zat yabancı dil olarak İtalyancadan başka bir şey bilmiyordu. Niye bilmiyordu? Çünkü Büyük Petro'nun kurduğu Bahriye Kuvvetleri'nde subaydı. Çok çalışkan biriydi. Sayfalarla yazdığı raporlar bugün tarihçiler için tükenmez bir kaynaktır. Osmanlı İmparatorluğu'nun 18. asır başındaki ilk 11 yılının ondan öğrenilmesi gerekir. Gene de Prut Cengi başladığı zaman Pyotr Tolstoy Yedikule zindanlarına kapatılmaktan kurtulamamıştır. Osmanlı Devleti Rusya ile Büyükelçi mübadele eder. Büyükelçi mübadelesi çok ilginçtir. Çünkü geçen asırlarda her devlet Büyükelçi teati etmezdi. Ancak büyük devletlerin Büyükelçi teati etmeleri adetti. Ve bunlar fevkalade yetkili Büyükelçiler olur, politikayı bugünkülerden çok daha farklı yürütürlerdi. Bugünün Büyükelçisi aslında randevu ayarlayan bir memurdur. Yani ülkesinden bulunduğu başkente gelen çeşitli heyetlerin münasebetlerini, kuracakları ilişkileri, ziyaretleri ayarlar, gündelik raporlar yazar. Hoş bu raporları bazen bilim enstitülerinin ve gazetecilerin diplomatlardan daha iyi yazdıkları da olur. Bunun dışında bilhassa Avrupa devletlerinin, Avrupa Birliği'ne dahil devletlerin büyükelçileri olur. Bizde bol bol insan hakları meseleleriyle uğraşırlar ve bu yüzden iç hayatımızda da gürültü kopardıkları olur. Bu gibi durumlar 19. asırda da görülüyordu ve Rusya sefiri Balkanlardaki kalabalık Slav azınlığının haklarını savunmak babında her zaman öndeydi ve Bağbaari'de mesele çıkaran insanların başında gelirlerdi. Şu kadarını söylemek gerekir ki Çarlık Rusya'sını hiç tutmayan Marx ve Engels ve bilhassa Engels'in Rusya'nın Balkanlardaki halkın 19 ile yakın bir dil beraberliği içinde olduğunu ve onların hayatlarını günü gününe takip ettiğini, hatta siyasi kışkırtmalarda bulunduğunu söylüyor ki bu doğrudur. Bir konsolosluk ağı vardı. Biz bunu mekteplerimizde tek taraflı okuruz. Düşünmeyiz karşılığında Osmanlı İmparatorluğu ne yapıyor? 19. asırda Devlet-i Aliye'nin Kırım'da, Sivastopol başta olmak üzere Kafkasya'nın belirli merkezlerinde, Petersburg'da, Odessa'da konsoloslukları vardır. Asya'ya doğru. Bunun içine Batı da girerdi ve buradaki konsoloslar Müslüman halkın içtimai teşkilatlanmasında çok aktif rol oynarlardı. Devletin politikası Rusya diplomatik temsilcilerinin aksine gürültü koparmak değildi. Ama gürültü koparmadan çok işlerin başarıldığını söylemek gerekir. Rusya Müslümanlarının mektepleşmesi, buradan bir takım kabiliyeti gençlerin buraya celbedilip okutulması, asıl önemlisi Hicaz Demiryolu gibi yatırımlar için para toplanması Rusya ile kurulan ilişkilerde başlıca unsurlardan biriydi. Rus çarları ve ez cümle Çariçe Katerina nasıl ki Türkiye İmparatorluğundaki Ortodoksların hamii ise, hiç şüphesiz ki anlaşma hükümlerine göre Osmanlı Padişahı da Rusya Müslümanlarının halifesi, dini lideri olarak bir kisve kazanmıştı. Aslında hilafet ruhani bir mevki değildir. Fakat o zaman böyle yorumlanmıştı ve bu masum olmaktan çok diplomatik yanlışı da doğrusu bizim devlet adamlarımız canı gönülden benimsemiş ve bu politikayı götürmüşlerdir. Rusya ile savaşların asıl önemlisi 1699 Karlofça Anlaşması ile biten Viyana kuşatmasını izleyen harplerdir. Bizim Deli Petro dediğimiz Büyük Petro, Azak Kalesi'ni ve civardaki yerleri almayı başarmıştır. Vaka bunların hepsini 1711 Prut Barışı ile geri vermek zorunda kaldı. 18. yüzyıl boyunca Rusya ile Türk İmparatorluğu, Avusturya ile Rusya birlikteliğinde tekrar karşı karşıya geldiler. Avusturya ve Rusya'nın orduları en mükemmel komutanlara sahipti. İşte Prens Öjen, Avusturya tarafında, Rusya tarafında en başta ünlü Mareşal, o zaman General Tabii Suvorov. Mesela İsmail Kalesi'nin Ruslar tarafından alınması çok önemlidir. Ve bu uzun savaş boyunca itiraf etmek gerekir ki askeri müesseselerini bir şekilde ıslah etmeye muvaffak olan Osmanlı İmparatorluğu zaman zaman yenilgiye uğramış fakat zaman zaman da kayda değer zaferler kazanmıştır. O yüzden ki bizde iyi bilinmeyen 18. yüzyıl bir gerileme devri diye gösterilmektedir ki bu yanlıştır. Askeri tarihlerinin en parlak dönemlerini yaşayan kuvvetli iki müttefike karşı durmasını bilen bir Osmanlı İmparatorluğu vardır. Hiç şüphesiz ki kurumlar gerilemiştir ama iş değişmemektedir. 18. yüzyılda bizim Rusya'ya bakışımız da değişmektedir. Büyük Petro devrinde oraya giden büyükelçilerimiz Büyük Petro'nun yaptıklarından delilik, maskaralık diye bahsetmektedir. Yani bir bakıma hakikaten skandalla biten ve Rus hayatı içinde pek de yeri olmayan o saray baloları, Çar'ın çok masraflı askeri reformları, başarısız sayılması gereken donanma girişimleri. Aslında Rusya'yı batıya açan o faaliyetler bir yerde Rus halkının ve boyarlarının, yani zadeganın büyük kısmı gibi Osmanlı elçileri tarafından da olumsuz olarak değerlendirilmiştir. Ama inatçı bir harici politikamız ve gözlemimiz olmadığını belirtmek gerekir. Nitekim bir müddet sonra bilhassa onun kızı Çariçe Yelizaveta ve 2. Katerina devrinin değerlendirmeleri değişiyor. 2. Katerina Rusya'ya 3. Petro'nun eşi olarak gelmiş. Anhalt-Zerbst hanedanından bir Alman prensesidir. Onu darbeyle indirerek tahta oturmuştur. Dedikodular doğru ise, gerçi jeneoloji, şecere bilgisinde dedikodu pek kale alınmaz ama kendisi Anhalt-Zerbst prensinin değil, Prusya kralı Büyük Friedrich'in kızıdır. Her halükarda adeta Friedrich'i o cevaliyet, o inat, o kudreti tevarüs etmiş bir insandır. Bu kültürün yetiştirdiği bir prensestir. Rusya'nın despotizminin asıl aracıdır. Fakat aynı zamanda da Rusya'ya aydınlanma fikirlerini sokan biridir ve bu değişimi artık Osmanlı gözlemcileri de nispet olarak değerlendirmektedir. O yüzdendir ki 19. yüzyılın başında 2. Katerina'yı ve Büyük Petro'yu anlatan, metheden ve Büyük Petro tarihini yazan eserler Türk hayatında çıkmaktadır. Bunlar ilk dış tarihlerde denebilir. Bir anlamda eskiden de Avrupa tarihleri vardır ama bunların üzerinde siyasi, felsefi bakımdan durmak gerekir. Burada ilginç bir nokta. Türkiye artık Rusya'yı o kadar tetkik etmeye başlıyor ki, mesela Ahmet Cevdet Paşa, Tarihi Cevdet adlı eserinde Rusya'da Büyük Petro'nun Strelistleri, yani eski tüfekçi askeri birliklerini kaldırmasını bizim Yeniçerilerle mukayese ediyor. Orada diyor, devlet-i aliyenin kalbinde bir seratan, bir kanser olan Yeniçerilikle Rusya devletinin sırtında bir olan Strelistlerin kaldırılması aynı şey değil. Biri kaldırıldı, mesele bitti. Halbuki Yeniçeriliğin kaldırılması bir dizi değişiklikleri, inkılabı gerektirdi. Çok iyi bir tahlildir bu. 19. yüzyıl boyunca Türkiye'de Rus kültürüne ve hayatına ilgi de uyanmıştır ve bu savaşlarda görülmektedir. Şu kadarını ifade etmek gerekir ki Sivastopol Savaşı dediğimiz, yani 1853-1856 Kırım Muharebesi, Osmanlı İmparatorluğu'nun Fransa ve İngiltere ile, hatta Piemonte gibi küçük bir İtalya devletiyle müttefik olması neden olmuştur. Mustafa Reşit Paşa dahiyane bir diplomatik manevrayla 3. Napolyon'u adeta kandırarak bu savaşın içine sokmuştur. Çok kızardı ona. 3. Napolyon ve Avrupa'da bu hiddeti ironik bir üslupla zikredilirdi. Bu nedenle de Paris Kongresi'ne Mustafa Reşit Paşa'nın delege olarak katılmasının resmen önlediği malumdur. Katılan tarafların hepsinde büyük can ve mal kaybına yol açan savaşla birlikte, unutmayın ki ilk defa Osmanlı İmparatorluğu'nu yönetenler ve halkta tırnak içinde yavur dediğimiz uzak insanlara karşı bir sempati uyandı. Çünkü gördükleri Avrupa ordularında genç insanlar gidip Kırım'a ölüyorlar müşterek düşmana karşı. Paris Barışı'yla 1856'da Osmanlı İmparatorluğu bir Avrupa büyük devleti olarak Avrupa konsertinin, bu büyük birliğin içine girmektedir. Artık Sultan Abdülaziz'in Avrupa seyahatiyle Avrupa devlet reisleri ve hükümet reislerinin onurlandırması şart olmuştur. Bir daha da böyle bir dış gezi yapılmadı. Hicri tarihle 1293 savaşı dediğimiz 1877-78 savaşında yenilmemize rağmen Osmanlı komutanları askeri güç ve stratejik bilgi sahibi olduklarını göstermişlerdir. Gerçekten bu savaş iki taraf ordusunda çok inatla kahramanca savaştıkları bir tarihi olaydır. Belki 1856 ile kaybettiklerini Rusya yeniden kazanmıştır ama Balkanlarda umduğunu bulamamıştır ve bu harbi uzun bir sulh dönemi takip etmiştir. Bu savaşa sebep olanlardan biri 19. yüzyıl tarihinde sadece Rusların değil, Mithat Paşa ile birlikte tüm 19. yüzyılın en önemli valilerinden biri olan Ignatiev'dir. Ama bize elçi olarak geldiği zaman entrikacı ve kışkırtıcı tarzıyla bu savaşı hazırlayanlardan, Balkan isyanlarını yanlış yorumlatanlardan biridir. Aslında o kadar gücü yoktu. Mahmut Nedim Paşa bu zatın elinde bir oyuncak olmaktan çok kendi iktidai dış politika ve iç politika manevraları içinde onu acemice kullanmaya çalışan bir sadrazamdı. Her ikisi de başkentteki büyük elçileri kızdırdı. Mahmut Nedim Paşa'ya karşı aynı derecede olan kızgınlıklarını General Ignatiev'e yalancı paşa demekte göstermişlerdir. Bir de işin öbür tarafı vardır. Ünlü romancımız Mithat Cemal Kuntay'ın 3 İstanbul kitabında bu fark ortaya konmaktadır. 2. Abdülhamid'in sembolik tipte mürtekip, yolsuz Bahriye Nazırı, Jön Türklerden Adnan'la konuşurken, "Efendim, siz de Dostoyevski gibi, Tolstoy gibi yazın, Avrupa'da okunduğu gibi hayranlıkla okuyalım," diyor. Cevap, Çar, Çariçe ile birlikte Tolstoy romanını okuduğu zaman, Çariçe gözyaşları içinde onu Sivastopol cephesinden geriye çekmiştir. Bizde de mi böyle oluyor? Yani orada çok ilginç bir şekilde iki tarafın arasında inciler ortaya konmaktadır. 18. yüzyıl boyunca bizim Ahmet Refik Paşa'mıza benzeyen aristokratlar vardır. Bunlar mesela Avrupa malzemesi kullanmıyor. Rus tipi giyiniyor ve Rusya'da Rusça konuşulur diye evde Fransızca konuşmayı yasaklıyorlar. Ama şurası bir gerçektir ki bu büyük imparatorluk Balkan Slavları üzerinde kışkırtıcı rol oynamaktadır. 2. Abdülhamit devrindeki Osmanlı İmparatorluğu bu politikaya karşı aktif bir İslamist politikayı tatbikata koymaktadır. Çeşitli İslam cemiyetleriyle ve Rusya Müslümanlarının Türklerin önderleriyle temas kurulması, bunlara İstanbul'dan destek gösterilmesi, yani adeta barışçı bir sızma politikası tatbik edildiğini görüyoruz. Rusya ile Türkiye arasındaki son savaşın 1. Cihan Harbi'ni kapsadığını biliyoruz ve burada Brest-Litovsk anlaşmasıyla ki 1918 tarihinde ihtilalin hemen sonrasında Alexander Kerensky de devrildikten sonra Bolşevik hükümetin Almanlar ve onların müttefiki Türkiye'ye imzaladıkları anlaşmadır. Bu zamana kadar süren uzun bir barış devresine girilmiştir. Soğuk Savaş dönemi dediğimiz 50 yıl boyunca Türk-Rus ilişkileri maalesef öbür NATO ülkelerine göre en yoğun şüphe ve kapalılık içinde sürdü ve bunun çok olumsuz sonuçları oldu. Rusların değil turistleri, alim ve uzmanları bile Türkiye'ye gelemezdi. Hele Asya ve Volga Cumhuriyetlerindeki Türk halkların Türkiye ile teması hiçbir şekilde mümkün değildi. İlişkilerin bu karanlık döneminde bu kavimlerin görüp dinleyebildikleri tek şair Nazım Hikmet'ti. Kim ne derse desin, onun Türkiye'yi Azerbaycan'a taşıdığı bir gerçektir. Sovyetlerin ilk dönemindeki ilişkilerden biri de heyetlerin ziyaretiydi. Voroshilov'un Ankara ziyareti Sovyet dünyasında unutulmaz tesirler bırakmıştır. Güya dans bilmediği için Cumhuriyet Polosu'nda bir hanımın dansa davetini reddetmek zorunda kalmış ve sıkıntısından dönünce bütün Kızıl Ordu subaylarına dans öğrenmeleri emrini vermiş. Soğuk Savaş yıllarındaki gerilimli ve kapalı dönem, özellikle kültür, sanat ve bilim gibi huzur ve sıcak ilişkiler isteyen dallarda duraksama, hatta gerilemeye neden oldu. Daha da ilginci, iki devlet çok uzun bir süre birbirlerini tam izole etmişlerdir, sınırlarını kapatmışlardır. Bunun zararını da en çok Rusya İmparatorluğu içindeki Türkiye halklar, Müslümanlar çekmiştir. Maalesef bürokrasimizin ve en dışarıya açık kurum olan dış işlerinin de bu konuda olumsuz rolü olmuştur. Dönem içinde Amerikalılar ve diğer Avrupa ülkelerinin tarihçi ve Rusya uzmanları Rusya'da arşivlerde çalışmış, genç öğrenciler burslarla gidip Rusça öğrenmiş ve karşılıklı kültürel ilişkiler çerçevesinde Ruslar da oraya gitmişken Türkiye kapılarını kapatmıştır. Bu kesinti yüzünden Sovyet Türkolojisi gereği gibi uzman yetiştiremezken bizde de Rusya tarihi ve toplumuna dair hiçbir bilgi birikimi olmadı. Hatırlıyorum, Rus dili bölümünde öğretim görevlisi olan annem ABD'nin çıkardığı Amerika adlı Rusça bir propaganda broşürünü okuturdu. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi gibi ilmi bir kurumda bile Rusya'dan yayın, hele süreli bir yayın getirtip okumak çok tehlikeli ve memnuydu. Ancak 1980'lerin sonunda bu makus tarih değişti. Bugün Rusya ile yoğun ilişkilerimiz var. Yüz binlerce insan karşılıklı gidip geliyor. Her iki tarafta da çalışan ve emeğini kazananlar var. İki tarafta birbirinin dilini öğreniyor. Rusya, Türkleri askeri ilişkiler kadar kültürel ilişkilerde de iyi tanıyan bir devletti. Sovyet dönemi ve Soğuk Savaş'ta da iki camianın ilmi, kültürel hayatı birbirine çok kapalı kaldı. Tarih boyunca Rusya'nın içindeki Türkçe kelimeler ve aynı şekilde de bu tarafta da Rusya'nın etkisi kale alınmalıdır. Her şeyden evvel bu iki toplum Batı'ya rağmen Batı ile mücadele edebilmek için zoraki bir batılılaşma çizgisinden geçmişlerdir ve ne gariptir ki Rusya Hristiyan olmasına rağmen Müslüman Türkiye ile benzer batılılaşma sancıları çekmiştir. Bu bakımdan yakın komşumuzun bizim kültürel hayatımızda çok etkileri olduğu ama bundan daha da önemlisi aramızda çok büyük benzerlikler olduğu dikkate alınmalıdır. Kitabın sonu. 16 Mayıs 2007, sayfa 205.